Ayrım 17.
İorazepam, açıvan, klorazepat, tranksilin, alprazolam, sinax. Bunlara ek olarak buspiron türevleri de buspon, napiron kullanılabilir. Bu ilaçların miktarı bağımlının durumuna, yaşına, yoksunluk belirtilerinin şiddetine göre değişir. Söz konusu ilaçlar ya da karışımları ya kasa yapılır ya da serum içine karıştırılarak damla damla damar yoluyla verilir. Bu tür ilaçlar bağımlının su ve tuz dengesi göz önünde tutularak ya tuzlu şekerli izotonik ya da hipertonik serumla kullanılır. Bu serumun içine başta B grubu vitaminler olmak üzere özellikle suda eriyen vitaminler, dolaşım solunum sistemini destekleyen, kan basıncını düzenleyen ilaçlarda katılabilir. Günde 2-3 kez 4'te 1 ya da yarım litre serum içine karıştırılmış olan ilaçlarla yapılan bu tedavi dönemi ortalama bir hafta 10 gün içinde yoksunluk belirtilerini düzeltir, bağımlıyı rahatlatır ve yatıştırır. İkinci dönemde uygulanacak ilaç ve diğer tedaviler için uygun koşulları sağlar. Uzun süreli ilaç tedavisini kabul ettirmek zor. Uzun süreli ilaç tedavisi ya da yerine koyma, sürdürme tedavisi, başta alkol olmak üzere afyon, afyon türevleri, eroin gibi fizik bağımlılık yapan opiyotlara, daha önceli olarak da yetiştirici maddelere bağımlı olanların sürekli ve çok yönlü tedavi programları içinde yer alır. Bu tip fizik bağımlılık yapan maddeleri kullananların uzun süreli tedavi içinde yer alan ilaç tedavisini kabul etmeleri, bulundukları alkol ya da madde alt kültüründen ayrılmaları çok zor, hatta çoğu kez olanaksızdır. Bu olanaksızlık bağımlıların yaşıyla ters orantılı olup, yaş küçüldükçe gençlik çağının ruhsal özelliklerinin etkisi altında direnç artar. Ancak bağımlılık süresi uzadıkça ve yaş ilerledikçe tedavinin yararı da azalır. Özetle bağımlılara gençlik çağında tedaviyi kabul ettirmek, daha ileri yaşlarda da tedavi etmek aşılması gereken önemli bir sorundur. Alkol, afyon türevleri ve eroin bağımlılarının kendi istekleriyle tedaviye karar vermeleri çoğunlukla araya giren başka bir bozukluk ya da hastalık yüzünden olur. Kötü beslenme sonucu mide bağırsak bozuklukları, solunum yolları hastalıkları, virütik sarılık, ateşli hastalıklar, yaralanmalar, tetanoz bu tür hastalıkların başında yer alır. Alınan alkol, afyon ve eroinin miktarının fazla kaçırılması nedeniyle bilinç bozukluğu gösteren ya da komaya giren bağımlılar da bir anlamda tedavi kabul etmiş olmaktadır. Bu durumlar dışında afyon ve eroin bağımlıları ya da bedensel ve ruhsal durumları ya da çevreyle, toplumla, yasalarla çatışan sorunları nedeniyle tedaviye zorunlu olarak getirilirler. Alkole karşı tiksinti uyandıran ilaçlar. Alkol bağımlılarının uzun süreli ilaç tedavisinde apomorfin ve emetin, disfulfiram ya da sitratlı kalsiyum karbamit gibi hastayı alkolden tiksindiren, irade gücünü artıran ilaçlar kullanılır. Bu tür ilaçların kullanılmasından amaç kişide alkol haz biçiminde oluşmuş olan koşullanmayı alkol sıkıntı biçiminde olumsuz koşullanmaya döndürmek, böylece bağımlının alkolden nefret etmesini, tiksinmesini sağlamaktır. Bağımlıların tedavisini alkolden tiksindirmek amacıyla durucu etkisi olan apomorfin ve emetinden yararlanılır. Deri altına 10-20 mg apomorfin ya da 5-10 mg emetin verildikten hemen sonra ya az miktarda alkol içirilir ya da çeşitli alkollü içkiler gösterilir, koklatılır, tattırılır. Uygulamadan 10-15 dakika sonra kızarma, sararma, kalp vurum sayısında artma, solunum güçlüğü, terleme, titreme, bulantı, kusma, kan basıncında düşme olur. Bu deney bir hafta 10 gün sürdürülür. Böylece alkole karşı olumsuz koşullanma sağlanmış olur. Disulfiram, andapus ve sitratlı kalsiyum karbamit. Birbirinden farklı etki biçimleri, düzeyleri ve yerleri olan alkol bağımlılarını alkolden caydırmak amacıyla kullanılan iki grup ilaçtır. Antabus'un antiabus, ağızdan alınan yarım gramlık tabletleri ve deri altına yerleştirilen etkisi 6 ay süren Esperal adıyla tanınan özel hazırlanmış preparatları vardır. Abstem, temposilin, kimyasal adı sitratlı kalsiyum karbamit olup, disulfiramdan daha çabuk emilir ve atılır. Bu nedenle etkisi ve yan etkisi daha azdır. Bu ilaçlarla sürdürülen tedavi sırasında kişinin içinden gelen, içme isteğini ya da çevreden gelen içme önerilerine karşı çıkma gücü artar. Alkolün sıkıntı veren bir nesne olduğu hatırlanıp, alkole karşı tiksinti oluşur. Bu tür ilaçlar alkol alınmadığı sürece önemli yan ve toksik etki göstermezler. Çok ender olarak baş ağrısı, dönmesi, deride döküntü, kızarma, sindirim bozuklukları, uyuklama, yorgunluk gibi yan etkiler ortaya çıkar. Bu belirtiler antihistaminik ilaçlarla düzelmezse ilaç kesilir. Kalp, dolaşım, böbrek, karaciğer bozukluklarında ve yetersizliklerinde, şeker hastalığında, SARA'da, her türlü ruh hastalığında, gebelikte antabus ve temposil gibi ilaçlar kesin olarak kullanılmaz. Bu ilaçlarla tedavi sürdüren bağımlılara ilacın bütün klinik yan ve toksik etkileri açık seçik anlatılmalı, kesin olarak alkol kullanmaması önerilmelidir. Opiat bağımlılarının uzun süreli ilaç tedavisi. Afyon, afyon türevleri, eroin gibi maddelere bağımlı olanlarda ilaç denetimi altında olsa bile alınan maddenin birdenbire kesilmesi, şiddetli yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açar. Bir iki kez bu deneyden geçmiş olan ya da bunları dinleyen bağımlılar, yoksunluk belirtilerinin neden olduğu bedensel ve ruhsal sıkıntıları çekmemek için tedaviden kaçar ve hekimleri suçlarlar. Bu nedenle bu tip bağımlılık gösterenlerin tedavisine alınan maddenin yavaş yavaş azaltılmasıyla başlanır. Azaltılan miktarın yerine bir yandan değişik ilaçlar verilirken öte yandan da alkol bağımlılarının yoksunluk belirtilerinin tedavisinde kullanılan yöntemlerden ve ilaçlardan yararlanılır. Tuzlu ya da şekerli izotonik hipertonik serum içinde verilen antipsikotik, yatıştırıcı ve antidepresan ilaçlara bağımlının durumuna göre vitaminler, dolaşım, solunum sistemini destekleyen ilaçlar katılır. Bağımlının bilinç durumuna göre merkezi sinir sisteminde uyanıklığı artıran ya da azaltan ilaçlar da eklenebilir. Opiyat tipi maddelere bağımlı olanlarda kısa ve uzun süreli ilaç tedavisi için ilk olarak metadon kullanılmıştır. Metadonun sentezi ilk olarak 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da Farbon ilaç firması tarafından gerçekleştirilmiş, yapılan laboratuvar ve klinik araştırmalar sonucu etkisinin morfin ve petidinden 5-10 kez daha yüksek olduğu görülmüştür. 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da sürdürülen bu çalışmalardan haberdar olan Amerikalı araştırıcılar da bu maddeyi elde etmeyi başarmışlar, ancak laboratuvar ve klinik araştırmaların sonuçlarını savaşın sonuna kadar gizlemişlerdir. Metadonun etkinliğini farmakolojik ve klinik özelliklerine ilişkin ilk yayın 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Clyde Derer tarafından yapılmıştır. Metadonun yan ve toksik etkisi üzerinde duran Alman araştırıcılara karşın Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalar sonucu metadonun ağrı ve öksürük kesici yatıştırıcı etkisi ortaya çıkmış, kodein ve morfin yerine kullanılabileceği belirtilmiştir. 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri Bağımlılık Araştırma Merkezi'nde yapılan araştırmalar sonucu İspen, metadonun bağımlılık yaptığını açıklamıştır. Araştırıcı bu bağımlılığın morfinden daha kısa sürede ve daha az miktarda metadonla oluştuğunu, 1 gram metadonun 4 gram morfinin yerine geçtiğini, ancak metadonun kesilmesi sonucu ortaya çıkan yoksunluk belirtilerinin şiddetinin morfine oranla daha düşük olduğunu belirtmiştir. Bağımlılığın tedavisinde metadon. Bu bulguların ışığı altında metadonun afyon türevleri ve morfin bağımlılarının yoksunluk belirtilerinde ve uzun süreli tedavilerinde kullanılabilecek bir ilaç olduğu düşünülerek bu yönde araştırmalara girişilmiştir. 1948 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Anslinger'la başlayan bu araştırmalar 1950 yılına kadar sürmüş, sonuçta eroin bağımlılığı gösterenlerin tedavisinde önemli bir ilaç olduğu görüşü benimsenmiştir. Bağımlıların uzun süreli tedavilerinde metadon kullanılmasını ilk kez 1964 yılında Dole ve Nieswander'ın araştırmalarından sonra başlanmış ve kısa sürede birçok ülkeye yayılmıştır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa ülkelerinin birçoğunda, İran ve Pakistan'da eroin bağımlılarının uzun süreli tedavisi için kullanılan tek ilaç olup, bu tedaviyi yürütmektedir. Yürütmek amacıyla sağlık kurumlarına bağlı özel kuruluşlar vardır. Günümüzde metadon, afyon türevleri, eroin, morfin gibi narkotik bağımlılarında bu maddelerin kesilmesinde, yerine koyma tedavisinde, uzun süreli ilaç tedavisi programı içinde kullanılmaktadır. Opiat tipi bağımlılık yapan maddelerin kesilmesinde metadon yerine siklozasin, naloksan, naltreksan gibi narkotik opiat karşıtı ilaçlardan yararlanılmaktadır. Son yıllarda bunlara ilk olarak opiat tipi bağımlılık gösterenlerin kısa ve uzun süreli tedavilerinde buprenorfin, buprenex, temkesik, levometadil asetat gibi fenantren türevi yatıştırıcı etkisi olan opiat karşıtı maddelerde kullanılmaktadır. Yerine koyma tedavisi yapmak için gerekli koşullar. Opiat bağımlılarının kısa, özellikle uzun süreli tedavilerinde yerine koyma için kullanılması gerekli olan ilaçların seçimi bütün dünyada ve ülkemizde güncel bir tartışma konusu olduğundan Türk Nöropsikiyatri Derneği Ocak 1977 tarihinde İstanbul Tabip Odası'nda bir panel toplantısı düzenlemiştir. Bu satırların yazarının yönettiği panele Doçent Doktor Mansur Beyaz Yürek, Doçent Doktor Duran Çakmak, Profesör Doktor Yıldırım Doğan, Doçent Doktor Berna Ulu, Doktor Niyazi Uygur ve mazereti nedeniyle daha önceden paneline katılamayacağını bildiren Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Başhekimi Doçent Doktor Arif Verimli yerine Doktor Ümit Yazman katılmıştır. Konuyla ilgili kalabalık bir izleyici topluluğu tarafından ilgiyle izlenen izleyicilerin değerli katkıları, önerileri, tartışmalarıyla canlı, hareketli, yararlı geçen panel, yaklaşık 4 saat sürmüş panel konusunda ortak görüşler oluşturulmuştur. Konuşmacıların, izleyicilerin katkıları, önerileri, tartışmaları, madde bağımlılığında yerine koyma tedavisi Türkiye'deki durum panelinde aşağıdaki sonuçlar çıkmıştır. Metadon 1964 yılından beri birçok ülkede yoksunluk belirtilerini önleyen, özellikle yerine koyma sürdürme tedavisinde kullanılan, bağımlılık yapan sentetik bir ilaçtır. Son yıllarda aynı amaçlı başka ilaçlarda kullanılmaktadır. Yerine koyma sürdürme tedavisinde ilaç kullanımı, ülke sağlık politikası ve madde bağımlılığı tedavi programı içinde yer alması gerekli bir durumdur. Ülke çapında böyle bir politika ve program olmadan ilaçla yerine koyma sürdürme tedavisi yapılamaz. Ülkemizde madde bağımlılığı tedavi programını uygulayabilecek gerekli araç ve gereçle donatılmış, özel eğitim görmüş yeterli hekim ve yardımcısının bulunduğu sağlık kuruluşu yok denecek kadar azdır. Yerine koyma sürdürme tedavisinde ortaya çıkacak yasal sorunları çözüm getirecek yasal düzenleme yoktur. Bu koşullar altında başta metadon olmak üzere yerine koyma sürdürme tedavisinde ilaç kullanımı hatalı, kötü kullanıma yol açabilecek yasa dışı ilaç alışverişini ve madde bağımlılığını artıracaktır. Bu tip bir tedavinin altyapısı oluşmadan gerekli olduğuna ilişkin Sağlık Bakanlığı iletileri ve kitle iletişim araçları yayınları acele hazırlıksız hatalı bir girişime yol açabilir. Madde bağımlılığında ilaç tedavisi madde bağımlılığı programı içinde gerekli yasal düzenlemeler yapıldıktan, ilke kural ve ölçütler belirlendikten, sağlık kurumları tedavi ortamları hazırlandıktan, bu alanda çalışacak hekimler ve yardımcılar eğitildikten, ekonomik destek sağlandıktan sonra ele alınacak bir durum olup bu koşullar olmadan uygulamaya geçilmesi düşünülemez. Ruhsal toplumsal tedavi ikileri. Alkol ve madde kullanım bağımlılığı oluşturan ortak bedensel, ruhsal, toplumsal nedenler olduğu gibi bunların tedavilerini sağlamak için de ortak bir yaklaşım gerekmektedir. Ancak tedavinin toplumsal boyutunda yasal durum ve önlemler söz konusu olduğundan konuya iki açıdan bakmak gereklidir. Birincisi aynı yaklaşım içinde bütün bağımlıların hasta olarak değerlendirilmesi ve tedavi edilmesidir. İkincisi bağımlılık yapan maddelerin yasal ya da yasa dışı yollarla sağlanmasıdır. Kuşkusuz üzerinde en çok durulan, tartışılan değişik uygulamalara yol açan konu yasa dışı yollarla sağlanan esrar, kokain, halüsinojenler, afyon, afyon türevleri, eroin gibi maddelere bağımlı olanlara karşı toplumun ve yasaların yaklaşımıdır. Ortak anlayış içinde bu tür maddelere bağımlı olanların hasta olarak kabul edilmesi gerekmekti. Ancak bu hastalar söz konusu maddeleri yasa dışı yollardan sağladıkları için suç işlemektedir. Bağımlının kişilik özellikleri dikkate alınmalı. Alkol ve madde bağımlılığının oluşmasında benzer nedenler bulunmasına ve ortak tedavi yaklaşımının gerekli olmasına karşın bağımlıların kişilik özellikleri de gözden uzak tutulmamalıdır. Bağımlı olan her insan birbirinden farklı bedensel, ruhsal, toplumsal nitelikleri nedeniyle söz konusu maddeleri değişik amaçlarla değişik süreler içinde değişik miktarlarda kullanmış olup çeşitli bedensel ve ruhsal belirti ve yakınmalarla tedaviye gelmiştir. Bu nedenle ortak tedavi yaklaşımının elden geldiğince bireysel ve kişisel özelliklere göre uygulanması bağımlıların tedavisinde temel ilke olmalıdır. Tedaviye başlamadan önce bağımlı olan kişiyle birkaç kez konuşulmalı, kişilik yapısı ve bağımlılığı oluşturan ruhsal toplumsal nedenlere ilişkin kaba çizgilerin belirlenmesine çalışılmalıdır. İlk konuşmalar sırasında bağımlı olan kişiyi ve onun çevresine tedavinin bir mucize olmadığı, kısa sürede bütün sorunların çözümlenemeyeceği anlatılmalı, ancak olumlu bir işbirliği yapıldığında sonuç alınabileceği vurgulanmalıdır. Genel olarak bağımlıların ruhsal tedavisinde bütün tedavi yolları, yöntemleri bu arada günümüzde geçerli olan davranış ve bilişsel tedavi kullanılır. Öte yandan bağımlılar saplantı, gerileme, kaçış biçiminde kullandıkları savunma düzenleri nedeniyle grup tedavilerinden daha kolay yarar sağlayabilir. Bu arada çalışma, uyarlama tedavilerine de ağırlık vermek gerekmektedir. Bağımlının toplumsal rol ve yerini yeniden kazanması. Bağımlıların tedavisi birbirinden ayrı ve kopuk yöntemlerle değil, birbirini bütünleyen, tamamlayan yöntemlerle yapılır. Böylece olumlu sonuç olasılığı yükselir. Bütünleyici ve tamamlayıcı tedavi aynı zamanda ruh hekimi, psikolog, sosyal asistan, hemşire, sosyal hizmet uzmanı ve uğraşı tedavisi uzmanıyla tedaviye katkısı olan çeşitli devlet, gönüllü kurum ve kuruluşların işbirliğini gerektirmekte, bunların ortak çalışmasını zorunlu duruma getirmektedir. Alkol ve madde bağımlılarının ruhsal toplumsal tedavisinde temel amaç onların yeniden topluma kazandırılmasıdır. Bu amacın gerçekleşmesi için önce bağımlı olduğu maddeden arınması, sonra bağımlılığa neden olan bedensel ruhsal toplumsal etkilerden kurtulması, daha sonra bağımlılığı nedeniyle yitirdiği toplumsal rolünü yeniden kazanması gerekmektedir. Ancak her bağımlı ya da bağımlılık süresince kullanılan her madde için tedaviden beklenilen amaca erişmek olasılığı ya güç ya da olanaksızdır. Örneğin, Bir alkol bağımlısı için tedavinin amacı alkolün içilmesinin kesilmesi, alkol almaya yol açan ruhsal nedenlerin ruhsal tedavi yöntemleriyle giderilmesi, toplumsal sorunların çözülmesi ve bağımlı olan kişinin alkol nedeniyle yitirdiği toplumsal rolüne ve yerine yeniden dönmesi, eski başarı ve becerilerini kazanmasıdır. Ne var ki uygulamada çoğu kez kişinin alkolden arınmasına karşın ruhsal tedavi yöntemlerinin yeterince uygulanamaması, toplumsal sorunların çözülememesi kişiyi yeniden alkol almaya itmektedir. Öte yandan uzun süre alkol ya da uyuşturucu, uyarıcı madde kullananlar eski becerilerini, yetenek ve yetenlerini yitirdiklerinden, kendilerine bağımlılık olmadan önceki toplumsal rolleri ve yerleri sağlansa bile başarılı olamazlar. Bu nedenle ilaç ve ruhsal tedaviden sonra bu tür bağımlılara toplumda yeni bir rol ve yer kazandıracak uyarmalar gereklidir. Söz gelişi uzun süre eroin bağımlısı olanların bir bölümü bütün tedavi yöntemlerinin uygulanmasına karşın günlük yaşamlarını eroin yerine kullanılan metadon tedavisiyle sürdürebilir. Yeni bir toplumsal role ve yere ancak metadon kullanarak uyum sağlayabilirler. Fizik bağımlılık yapmayan esrar kokain, halüsinojenler, uçucu maddeler gibi maddeleri kullanmaya yeni başlayan, bu maddelerin yol açtığı ruhsal bozukluğu, sorunları, hastalıkları ciddi boyutlara ulaşmamış olan, duygulanım ve coşku dengesizliği gösteren birçok genç, bağımlı, toplumsal rolleri ve yerleri içinde ayaktan denetim ve tedavi altında tutulabilir. Bağımlılara çok yönlü yardım yapan kuruluşlar. Alkol ve madde bağımlılarına yapılacak en önemli toplumsal yardım onların alkol ve madde alt kültüründen uzak bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Bu nedenle bağımlıların aileleriyle işbirliği yapılarak bağımlının aileye uyumu, ailenin bağımlıya desteği ve yardımı sağlanmalıdır. Ayrıca bağımlıların çalışma ve iş ortamı bulması, bu ortama uyum sağlaması için destekleyici, yol gösterici girişimler yapılmalıdır. 1955 yılından beri dünyanın birçok ülkesinde kurulmuş olan Atsız Alkolikler adlı eski alkoliklerden oluşan gönüllü dernekler vardır. Bu dernekler bağımlıların alkol kullanmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için dayanışma sağlar. Eğitici, öğretici, grup toplantıları, konferanslar, seminerler düzenler, gereğinde bağımlılara acil yardım yapar. Alkol ve madde bağımlılığına yatkın olan insanlara, özellikle gençlere yapılacak en önemli toplumsal yardım bağımlılık riskini azaltmak, gençlerin toplumsallaşma sürecini kolaylaştırmak, kamu iletişim araçlarında alkol ve madde kullanımını özendiren açık ve gizli reklamları ortadan kaldırmaktır. Birçok Amerika ve Avrupa ülkesinde AA'ya benzer, önceleri kendileri de uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullananlardan oluşan gönüllü dernekler de bulunmaktadır. Bunlar arasında ABD ve İngiltere'de bulunan Bağımlılar Derneği bağımlılığı önleyici, bağımlıları koruyucu ve tedavi edici görevler dışında bağımlılık sorununa ilişkin araştırmalar yapar. 7. Bölüm: Epidemiyoloji ve Önlemler. Alkol ve madde kullanımının yaygınlığı ve eğitimle önleme. Genel olarak epidemiyolojik araştırmalarda. Epidemiyoloji sözcüğünün kökü eski Yunanca olup epi üzerinde hakkında demos halk sözcüklerinden oluşmuştur. Araştırmalarda bir toplumda genel nüfusta bir yıl içinde aynı hastalığa bağlı olarak görülen yeni vakaların yüzdesi ve hastalığın genel nüfus içindeki yaygınlığının yüzdesi üzerinde durularak hastalığın toplum açısından önemi ortaya çıkarılır. Ne var ki ruhsal bozukluklar ve hastalıklarda tanı ölçütlerinin yetersizliği, değişik doğal ve toplumsal koşullarda hastalık belirtilerinin ve örnekleme seçiminde kullanılan yöntemlerin farklı olması epidemiyolojik araştırmaların geçerliliğini ve güvenilirliğini olumsuz biçimde etkilemektedir. Yaş ortalaması düştükçe kullanan sayısı yükseliyor. Kanımca gençlerin alkol ve madde kullanmaya başladıkları yaş ortalamasının düşmesi, bu maddeleri kullananların arttığını, yükselmesi azaldığını gösteren bir ölçüt olarak kullanılabilir. Bilindiği gibi yasal olarak satılan alkol ve sigaranın bir yıllık tüketimi kişi başına tüketilen miktarı kolayca bulunabilir. Yıllık tüketimin ve kişi başına tüketilen miktarın artmasına paralel olarak gençlerin alkol ve sigaraya başladıkları yaş ortalamasının düştüğü, tersi yükseldiğini göstermiştir. Alkol ve sigara dışında kalan yasa dışı yollarla satılan maddelerin bir yıllık tüketimi ve kişi başına tüketilen miktarı saptamak olanaksızdır. Ancak gençlerin bu maddeleri kullanmaya başladıkları yaş ortalaması düştükçe buna paralel olarak kullananların bağımlıların sayısının arttığını, yükseldikçe azaldığını kabul etmek gerekir. Öte yandan bağımlılık yapan buna karşın tedavi amacıyla kullanılan reçeteyle satılan ilaçların bir yıllık tüketiminin yaklaşık yarısının madde bağımlıları tarafından alındığı saptanmıştır. Uçucu maddeler için de benzer durum söz konusudur. Bu bilgilerin ışığı altında epidemiyolojik anket araştırmaları bir yıl içinde tedavi amacıyla sağlık kuruluşlarına başvuranların alkol ve madde kullanımı ile ilgili olarak suç işleyenlerin sayısı, ilgili kuruluşlar tarafından ele geçen madde miktarı, alkol ve madde kullanmaya başlayanların yaş ortalaması göz önüne alınarak ülkemizde ve başka ülkelerde alkol ve madde kullananların bağımlılığın epidemiyolojisine ilişkin bilgi sağlanabilir. Dünyada ve Türkiye'de genel görünüm. Burada Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya ülkeleri ve ülkemizde her yıl her ülkede her madde için sayılır ve miktarları yerine 1990'lı yıllarda yapılan yayınlardan yararlanıp miktarların yorumunu yaparak alkol ve madde kullanımının bağımlılığın ülkemizde ve başka ülkelerdeki genel görünümünü vermek istiyorum. ABD ve birçok Avrupa ülkesinde alkol kullananların, alkol bağımlıların sayısında artma olmasına karşın, başta sigara olmak üzere amfetaminler, esrar, kokain, halüsinojenler, eroin kullananların sayısında özellikle 1973 yılından sonra azalma olmuş, uçucu madde kullananların sayısı değişmemiştir. Avrupa ülkelerinden Hollanda'da esrar alım satımının serbest olması yüzünden kullanan bağımlıların sayısı artmış. Bu durum Almanya ve Fransa'da da görülmüştür. Gelişmekte olan yakın ve Orta Doğu ülkeleri de başta sigara olmak üzere alkol, esrar ve eroin kullanan bağımlıların sayısı artmıştır. Bu artış özellikle Yakın Doğu'da Birleşik Arap Emirlikleri gibi petrol zengini Müslüman ülkelerin gençleri arasında daha hızlı ve çarpıcı olmuştur. Ülkemizde sigara başta olmak üzere alkol, esrar, eroin, uçucu maddeler, yatıştırıcı ilaçların kullanımı ve bağımlıların sayısı artmıştır. Yazma 1995 yılında lise öğrencileri arasında yaptığı epidemiyolojik anket araştırmasında öğrencilerin %56.2'sinin yaşam boyu en az bir kez, %23.5'inin de son bir ay içinde alkol ilişki kullandıklarını, yaşam boyu en az bir kez madde kullananların oranının %6.9 olup bunların %4'ünün esrar, %3.6'sının tıpta ve sanayide kullanılan uçucu madde, %6.1'inin yatıştırıcı ilaç aldığını saptamıştır. Aynı yıl içinde Türkcan Çakmak, Amatem'e başvuran alkol dışı madde kullanan olguların özellikleri başlıklı bir araştırmasında 1995 yılında Amatem Polikliniğine ilk kez başvuran 978 vakadan 359 erkek ve 31 kadın eroin bağımlısının ilk sırada yer aldığını, bunu uçucu madde, esrar, yatıştırıcı, ilaç ve kokain kullananların izlediğini belirlemiştir. Aynı yıl içinde alkol ve madde kullananların işledikleri suçlarda ve ele geçen yasa dışı madde miktarında da artış olmuştur. Alkol ve madde kullananların işledikleri suçlar arasında yasa dışı madde bulundurmak ve kullanmak ilk sırada yer almış, bunu yaralama, cinayet, kaçakçılık, hırsızlık, gasp ve diğer suçlar izlemiştir. Öte yandan örnek olarak İstanbul'da genel nüfus içinde suç oranı 100 binde 186 iken alkol ve madde kullananlarda suç oranı %85-90 dolaylarında olduğu ve bu oranın her yıl arttığı saptanmıştır. Yoksul çocuk ve gençlerde uçucu madde kullanımı büyük artış gösteriyor. Son yıllarda ülkemizde ve başka ülkelerde özellikle ekonomik, kültürel, toplumsal durum düşük olan ortamlarda yaşayan çocuklar ve gençler arasında uçucu madde kullanımı büyük artış göstermiştir.